Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Hatunoluk Dergisi'nin Ağustos 2021 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Profesör Doktor Süleyman Derin'in kaleme aldığı Kalbe Dönüş Vakti başlıklı yazıyı sunacağız. Yüce Rabbimiz insanı beden ve ruhtan müteşekkil olarak iki yönlü yaratmıştır. Bedenimizin mayası topraktan, ruhumuzsa emir alemindendir. Bedenimizin gıdası topraktan, ruhumuzun gıdası ise ibadetten, zikirden, tefekkürden ve ilahi nurlardandır. Bizim esas varlığımız ruhumuzdur, bedenimizse ruhumuza hizmetçi ve binektir. Evet, insan bineğine iyi bakmalıdır ama tek işi bineğini beslemek ve süslemek olmalıdır. Esas mesele süvari olan ruhumuzu beslemek ve ona bakmaktır. Süvariyi tamamen aç bırakıp sadece bineğin ihtiyaçlarına yönelmek akıllı işi değildir. Tin suresinde ifade edildiği üzere insan en mükemmel şekilde yaratılmıştır. Ne var ki fıtratımızdaki mükemmelliğe ancak çalışarak, nefsimizi tezkiye ederek, nefis bineğini hak yolunda koşturarak ulaşabiliriz. Yüce Rabbimiz tüm alemi, güneşi, yıldızları, semayı, dağlar ve de denizleri insana karşı boyun eğdirmiştir. Güneş ışığını, denizler balıklarını, gökyüzü yağmurunu, toprak üzerindeki bitki ve hayvanatı insandan saklayamaz. Tüm varlık bize boyun eğdiği gibi bizim de Rabbimize boyun bükmemiz, ona teslim olmamız gerekir. Buysa ancak nefis tezkiyesi ve kalp tasfiyesiyle olur. Nefsi arzularından dizginlemek, ruhumuzu zikir ve ibadetlerle beslemekle olur. İşte sufiler bu bağlamda devreye girerek bizleri nefsimizin esaretinden kurtaracak, ismine seyru sülük dediğimiz maneviyat yolculuğuna davet ederler. İnsanı yoldan alıkoyan tembellikten, dünya hırsından ve her türlü kötü ahlaktan temizlemeye gayret ederler. Kalp aynasını parlatarak sülük yolunda bize rehber kılarlar. Mevlana bu hususta şöyle der: Hak aşıkı olan sufiler, gönüllerini ibadetle, iyiliklerle cilalamışlardır. Hırstan, tamahtan, cimrilikten, kinden kurtulmuşlardır. Onların gönülleri bir ayna gibi saf ve tertemizdir. Mevlana'ya göre tüm uzuvlara hükmeden kalptir ve hadiste geçtiği üzere kalp selamete ulaşırsa tüm azalarda hayra hizmetçi olurlar. Mevlana kalbin bu gücünü şöyle açıklar: Gözlerimiz ve bakışlarımız gönüle itaat eder. Gönül isterse göz zahire bakar, yılana bakar. Gönül isterse göz ibret alacağı şeye bakar. Gönül isterse göz dünya nimetlerine bakar. Gönül dilerse göz ilahi sırları temaşaya dalar. Gönül isterse gözleri külliyat tarafına sürer götürür veya tutar onları cüz'iyatta hapseder. Beyitte geçen külliyat ahiretle ilgili hakikatlerdir. İnsan gönlü terbiye görmezse sadece dünyanın cüz'i işlerine kafayı takar ve dünya sevgisi içinde helak olur gider. Maalesef günümüzde bu gafilane bakışın kötü örneklerini her yerde görmekteyiz. Gönül dünyasını yok sayan nice gafiller basit bir dünyalık için ince ince planlar yaparlar. Bu yıl nerede tatil yapayım, yarın ne giyeyim, nerede ev alayım diye ömürlerini sadece dünyalık işlerle doldurur, ebedi hayatları için neredeyse parmaklarını bile kımıldatmazlar. Fani hayat için çok, ebedi hayat içinse pek az emek verirler. Gönül dünyalarını ihmal ederler. Halbuki Yüce Rabbimiz ahirette hiçbir dünyalığın fayda vermeyeceğini, fayda veren şeyin sadece selim bir kalp olduğunu şöyle buyurur: Allah'a temiz bir kalple gelmenin dışında o gün ne mal ne de evlat fayda verir. İmam Rabbani de bu alemde esas meselenin gönül terbiyesi olduğunu mektubatında şöyle ifade eder: İşin aslı kalbe dayanır. Eğer kalp Allah'tan başka şeylere ilgi duyup kendini kaptırırsa hali haraptır. kalbin eşlik etmediği ve sadece şekli olarak yapılan amellerle hiçbir manevi hal ele geçmez. Bunun yerine hem kalbin masivadan yüz çevirmesi ve hem de Allah'ın emrettiği bedeni ibadetlerin yerine getirilmesi gerekir. Bir insanda kalp ve gönül hakim değil de mahkum olursa, böyle bir insan nefsi emmarenin kontrolünde olup manen hastadır. Böyle bir kişi maneviyattan ve salih amellerden hiçbir şekilde tat almaz. Kalbi hastalıklarla beraber ibadet etmek, safra hastalığına yakalanan bir insanın şeker yemesine benzer. Zira safra hastasına şeker acı bir tat verir. Halbuki hasta olan şekerin tatlı olması gerektiğini bilir. Korona pandemisinin de etkisiyle son birkaç yıl içinde camilerden, ariflerin ve alimlerin sohbetlerinden uzak düştük. Bu dönemde maalesef evlerin mutfakları en aktif yerler oldu. Vücutlarımız bol gıda ile semizlenirken ruhlarımız manevi gıdalardan uzak kaldığından zayıf düştü. İşlerin normale döndüğü şu günlerde bizim de önceki gibi sohbet ve zikir meclislerini tekrar severek gitmemiz ekmek kadar, su kadar elzemdir. İmam Rabbani, ariflerin ve hak dostlarının salikler üzerindeki erdirici etkisini şöyle ifade eder. Mürşidin bakışı gönül dertlerine deva, teveccühü manevi hastalıklara şifadır. Onun hidayet ve irşat nuru güneş ışığı gibi elinde olmadan her şeyi kaplamaktadır. Salgın döneminde camilerden, manevi sohbetlerden uzak kalmamız bundan sonra tembelliğe bahane olmamalıdır. Zira nefis tembelliğe son derece meyilli olup kendi nefsani arzuları için hiçbir mani tanımazken manevi konularda en küçük bir engeli kendine bahane kabul eder. Unutmayalım ki maddi hastalıkların verdiği zararın çok daha büyüğünü kalp hastalıkları insana verir. Onlardan korunmanın yoluysa bedenden daha çok kalbe ağırlık vermekle olur. Bedenlerimizi aşılattığımız gibi kalplerimizi de aşılatmalıyız. Ruhlarımızı ibadet, zikir, fikirle aşılamalıyız. Böylelerinin halini Mevlana şöyle anlatır. Sufiler benliklerini hak uğrunda kurban etmişler, irfan denizi kesilmişlerdir. Herkes ölümden ürker, korkar. Bu kabimse ona bıyık altından gülmektedir. Kimsecikler onların gönüllerine bir zarar veremez. Zira zarar ancak sedefe gelir, içindeki inciye ulaşamaz. Netice olarak maneviyat alemlerine geri dönmenin, kalplerimizi sohbet ve zikir meclislerinin bahar ikliminde aşılamanın vakti gelmiştir. Toprağa kurban edeceğimiz bu bedenlerimizi ancak layık olduğu kadar bakalım. Onunla uğraşırken kalp dünyamızı ihmal etmeyelim. Aksi takdirde maddi koronalar manevi koronaya dönüşür de zararı Allah muhafaza ahiretimizi berbat eder. Rabbimiz hepimizi maddi ve manevi salgınlara karşı aşılanmayı nasip etsin. Amin. Profesör Doktor Süleyman Derin'in kaleme aldığı Kalbe Dönüş Vakti başlıklı yazıyı paylaştık. İlk olarak değerli dinleyenlerimiz, bir başka yazıyla devam edeceğiz. Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'ın kaleme aldığı Gönül Fıkhı başlıklı yazıyı sunacağız şimdi de. Daima kendini kınayan nefse de yemin ederim. İyilik, gönlünü huzura kavuşturan ve içine sinen şeydir. Kötülükse insanlar sana fetva verseler bile gönlünü huzursuz eden ve içinde kuşku bırakan şeydir. Fıkıh, Allah Teala'nın rızasını kazanma işidir. İnsanoğlunun yeryüzünde varoluşunun gayesi Allah'a kul olmaktır. Bu kulluğun da O'nun istediği şekilde yerine getirilmesi gerekir. Onun istediği şekilde kulluğun nasıl olacağını bize gösterense fıkıhtır. Fıkhın bir dışa bir de içe dönük iki yüzü vardır. İnsani ilişkilerde fıkhın dışa dönük yönü zahirle hüküm verilirken, kulun Allah Teala'ya vereceği hesabında gönül alemi batın belirleyici olacaktır. Nitekim Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. Bundan dolayı kişinin gönül terazisinin istikamet üzere olması zaruridir. Gönül terazisi kaymış olanların kalplerinin temizliğine dair yaptıkları güzellemeler onları kurtarmaya yetmeyecektir. Zira o gönüllerde saklı olanı da bilendir. İnsan herkesi kandırabilir ancak kendini kandıramaz denilir. Yani içi dışına uymayan bir görüntü sergileyen insan etrafındakileri aldatabilir ama kendisini en iyi tanıyan nefsini aldatamaz. Fıtratı bozulmamış olan insanlığın iç dünyası yanlışlar karşısında alarm verir. Hatayı, günahı reddeder, haksızlığa ve zulme karşı gelir. Rahatsız olur. Ama bir kez fıtrat bozulursa artık insan ayar tutmaz. Bu yüzdendir ki Rabbimiz yanlışlarını görüp kendisini kınayan nefse kasem etmektedir. Nefsin hatasını sorgulayabiliyor olması, kendisini yermesi, eleştirmesi, onda hayatiyetin devam ettiğinin göstergesidir. İşte böyle bir nefsin hakim olduğu gönül, kalp, günahla sevabı, İyi ile kötüyü ayırt edebilme melekesine sahiptir. Yoksa nefsi emarenin esiri olmuş bir gönlün hassasiyeti kaybolacağından artık hakla batılı ayırt edebilme imkanı kalmamıştır. Gönül fetvasına itimat etmenin bir takım şartlarının olduğu da gözden kaçırılmamalıdır. Bu şartların ilk başında kalbin tezkiye edilmiş olması gerekir. Nitekim, "Sen kalbine sor" diye Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hitabına mazhar olmuş olan Vâbıs'a radiyallahu anh'ın kalbi nebevi tezkiyeye mazhar olmuş bir kalptir. Takva nuruyla aydınlanmamış bir kalpten böyle bir meziyet beklemekse boş iştir. Nitekim böyle bozuk ve takvadan nasibini almamış bir kalbe en büyük günahlar bile tatlı gelebilir ve rahatlıkla irtikabına fetva verir. O halde Allah'ın zikrine karşı kalpleri katılaşmış olanların vay haline. İşte onlar apaçık bir dalalet içindedirler. Sapkınlık içinde olan bir kalpten doğru bir fetva çıkması imkansızdır. İkinci şart, gönül fetvasına müracaat edilecek meselede şeriatça muteber bir delil bulunmamasıdır. Bir konuda edille-i şer'iyeden bir delil varsa artık onun hükmü geçer, kalbe danışma devre dışı kalır. Nitekim ilgili hadis metninden de anlaşılacağı üzere alimlerin ruhsat verdikleri bir meselede kişi kalbine danışarak azimet olanı tercih edebilir. Ama nasların helal veya haram olduğuna delalet ettiği bir meselede kalbin hükmüne bakılmaz. Artık müftünün sarih delillerle ispat ettiği bir meselede müstefti kalbi tatmin olmasa da fetva ile amel etmek mecburiyetindedir. Gönül fetvasına müracaat edilecek hususlar nelerdir? Bir meselede iki müftüden farklı cevaplar almış bir Müslüman, her iki müftünün de ilim ve dindarlık cihetiyle eşit olduklarını gördüğünde, kalbine danışarak bu fetvalardan biriyle amel edebilir. Diğer bir mesele ise, bir eylemin mübah olup olmadığında şüpheye düşen bir Müslüman, içine bir kurt düşmüş tedirgin olmuşsa, o işten gönlüne danışarak uzak durur. Müftülerin bu hususta fetva vermiş olması, içindeki haklı şüpheleri bertaraf edememişse, o işi terk etmesi dinin selameti açısından tavsiye edilmiştir. Kalbinin mutmain olduğu konulardaysa, aksine hızlı bir şekilde müftünün fetvasıyla amel etmesi gerekir. Harama bulaşmamaya gayret eden bir kalp, diri bir kalptir. Hakla batılı ayırt edebilme hassasiyetine sahiptir. Böyle bir kalbin fetvalar karşısında tereddüt yaşamasının en temel sebeplerinden biri müftülere karşı itimatsızlıktır. Bir diğer önemli etken de fetva soran kişinin kendisiyle alakalıdır ki bir takım şeyleri tam ifade edemediği ile ilgili şüpheleri vicdanında tereddütlere yol açmaktadır. Bu durumda yapılması gereken müftünün hak olarak tanımladığı şeyi bırakıp vicdanın hakemliğine gitmektir. Zira müftü olayı bizim anlattığımız kadarıyla bilebilmektedir. Oysa gönül dünyası bütün çıplaklığıyla olaya muttali olduğu için onun kirlenmemiş yargısı daha doğru bir karar verecektir. Bütün bu hakikatleri düşünmemize yol açan, Yukarıda zikri geçen nebevi hadisi şimdi ilgilisinin ağzından bir kez daha okuyalım. Sahabeden Vabısa, Peygamberimizin kendisine şöyle dediğini nakleder. Ey Vabısa, iyilik ve kötülüğün ne olduğunu sormaya geldin değil mi? Ben de, evet, seni hakla gönderen Allah'a yemin ederim ki başka değil, sadece bu soru için buraya geldim cevabını verdim. Bunun üzerine Allah Resulü üç parmağını birleştirip göğsüme vurarak, sen fetvayı kendinden iste, sen fetvayı kalbinden iste ey Vabısa buyurdu. Ardından da şunları ilave etti. İyilik gönlünü huzura kavuşturan ve içine sinen şeydir. Kötülükse insanlar sana fetva verseler bile gönlünü huzursuz eden ve içinde kuşku bırakan şeydir. Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım imzalı Gönül Fıkhı başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz Sesli Dergi'de ve son olarak Altınoluk Dergisi'nin Ağustos 2021 sayısından Halit Serhan Ercivelek imzalı Makbul Kulluğun Mayası Gönül Kıvamı başlıklı yazıyı paylaşacağız. İlim denince akla akıl ve zihin gelir genellikle. Gönül daha ziyade hissiyatın merkezi, duyguların teşekkül ettiği yerdir bu kanaate göre. Bilginin zahiri kısmını oluşturan eşyanın sati bilgisi, kainatta vaz edilen pozitif kanunlar için bu kanaat doğru ve yeterlidir. Ancak bilginin batıni hakikati, eşyanın hakiki mahiyetine dair mutlak ilim söz konusu olduğunda ilim hikmete dönüşür. Hikmetin mahiyeti bilgiden farklıdır ve insanda tecelli ettiği yer zihin değil kalptir. Hikmet kişiyi faydasına olan şeylere ulaştıracak, zararına olacak şeylerden uzak durmasını sağlayacak bilgi ve bu bilgiyle amel keyfiyetidir. Hikmet hayrın özüdür. Hayrın özü de şüphesiz dünya veya ahiret hayrının mecmudur ve bu hayrın tamamı Kur'an-ı Kerim'de değerlenmiştir. Denebilir ki hikmetten maksat Kur'an'dır. Hayrın özüne ancak Kur'an-ı Kerim'e ve onun fiili tefsiri demek olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine ittibayla vasıl olunabilir. Kulluk için yaratılmış olan insanın hayrın özüne kavuşması, kendisinden istenilen kulluğu ifa etmesiyle mümkün olabilir ancak. İslam'ın hayır ve hikmet mefhumu sadece ilmi ihtiva eden kuru bir bilme, zihne fikir ve malumatı depolama ameliyesi değil, bu malumatın gereği mucibince kulluğu ifadır. İslam'ın ameli de şart koşan hikmet telakkisi, felsefenin hikmet ve bilgi sevgisinden ayrılır. Felsefeciler genellikle hikmetin sadece lafını eder, ancak gereğini amellerine yansıtmazlar. Böylelikle erdem, fazilet ve benzeri bilgileri sadece lafta kaldığı için onlara faydalı olmak bir yana, şeytana yol kestiren tuzak vesilesi olur. Kadim Orta Doğu medeniyetinin vahye dayalı bilgi ve hikmet anlayışı üzerine temellenen antik Yunan felsefe anlayışı bu iktibası gerçekleştirirken ilahi kaynaktan kopmuş ilmin yerine bilgi, hikmet ve faziletin yerine erdem, ahlakın yerine de etik kavramların ikame etmiştir. Bu sistematik üzere kurgulanan ahlak ve erdem sistemi insanlığın hayrına olmamış, arzu edilen erdem seviyesine insanlığı ulaştıramamıştır. İslam inancına göre insanın yaratılış amacı sadece Allah'a kulluktur. Bu sebeple bilgi kişiyi kulluğa sevk ederse makbuldür. İlim müminde önce zihni boyutta, sonra kalbi boyutta ve nihayetinde itminan boyutunda olarak tecelli etmelidir ki amele, hale ve bin netice ahlaka vesile olabilsin. Hikmetin kemali, müminin eşyanın yaratılışının hakikatini idrak ederek yaratılış gayesi yolunda ameller ve halle donanmasıdır. Bu donanımın kemali, Kur'an-ı Kerim'de tarif buyurulan Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaktır. İlmin amele dönüşmesi, amelin arzu edilen ihlas ve vecd kıvamında ifası suretiyle mümini makbul ahlak derecesine taşıması kalbin seviyesine bağlıdır. Örneğin ilkokul seviyesinde dini bilgi sahibi olan bir mümin, Allah'ın her zaman ve mekanda kendisini gördüğünü, her türlü ahvaline muttali olduğunu bilir, ancak bu bilgiye uygun şuurda amel ve hale, ancak bu bilginin kalbine yerleşmesi suretiyle daima Allah'la beraberlik şuuruna erişmesinden sonra muktedir olabilir. Hikmet Allah vergisidir. Allah bunu beşeri sıfatlardan arınmış, ilahi sıfatların tecellisine mazhar olmuş kullarının kalbine ilham buyurur. Bu kıvama eren kalp, müminin hem dünyasını hem de ahiretini mamur eder. O kalptir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin işaret buyurduğu üzere tüm cesedi salim hale getirir. Allah bir kula hikmet verilmesini ona çok hayır verilmesi olarak tarif buyurur. Mümini zihninde şekillenen bilgi mucibince amele teşvik eden, amelini de ihlasla makbul bir ihsan kıvamına taşıyan kula Allah'ın ikram buyurduğu hikmettir. Amelin, ihlasın ve ihsan şuurunun zirvesi peygamberlerce yaşandığı için kimi alimler hikmetin peygamberlik olduğunu, kimileri de hikmetin nebilere has olmasa da kemalinin nebilerde tecelli ettiğini ifade etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim Arapça olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kalbine inzal buyurulmuştur. Nasıl ki ilk ve en şerefli muhatabı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin lisanı ne kadar kamil şekilde öğrenilirse Kur'an'ın zahir ahkamına da o derece hakim olunabilirse, o aziz muhatabın kalbi kıvamına yaklaşabildiği nispette de bütün hayırların özü olan Kur'an'ın manevi hikmetlerine vakıf olunabilir. Mümin kalbi seviyesi terakki ettikçe hikmette de derece alacak ve Allah'ın ahlakıyla ahlaklanabilecektir. Gönül ve kıvamı çok önemlidir. Zira ilmin depolandığı akıldan ziyade o bilginin amele ve hale yansımasına yarayan hikmetin tecelli ettiği gönül, mümini ideal kulluk seviyesine taşıyacaktır. Halit Serhan Erciveli'nin kaleme aldığı Makbul Kulluğun Mayası Gönül Kıvamı başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz Sesli Dergi'de bu akşam. Son olarak Altınoluk Dergisi'nin Ağustos 2021 sayısından paylaştık bu akşam yazılarımızı. Böylelikle biz ayrılan süreyi noktalıyoruz. Bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun. Hoşçakalın.